Ayrım 17.
Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli üyesi olmak, çağdaş bütün hak ve özgürlükleri savunmayı gerektirir. İki Uşak Radyo'nun anayasaya hayır denmesi için kampanya açması bizleri hiç ilgilendirmez. Biz kendi sözlerimizden, kendi davranışlarımızdan ve kendi inançlarımızdan sorumluyuz. Yasal örgütlerin özgürlüklerini ortadan kaldırmak, anarşi ve terörü önlemez. Tersine yasa dışı örgütlerin yer altına inip örgütlenmelerine yol açar. Özgürlüklerin daha da genişlemesini isteyenler, özgürlüklerin kısılması ile doğacak sakıncaları şimdiden gördükleri için şu kısıtlı tartışma ortamında elden geldiğince görüşlerini sergilemeye çalışmaktadırlar. Bütün bunlar dış güçlerle ya da Sovyet uydusu iki radyo ile işbirliği mi sayılacaktır? Batı türü demokrasinin savunulmasının bile suç sayılacağı bir ortamda neyin suç olduğu neyin olmadığı da belli olmaz. Böyle ortamlarda ise demokrasiden, çok partili yaşamdan hiç ama hiç söz edilemez. Atatürk Türkiye'sinin özgür düşünceli yurttaşları olarak bu endişelerimizi dile getirmekte yarar görüyoruz. Özgürce düşünmek, özgürce konuşmak ve özgürce yaşamak için. 31 Ağustos 1982. Sansürden de geri. Sansür ne demektir? Şu demektir. Gazete, dergi ve kitaplar yayından önce hükümet yetkililerince denetlenecek, basım ve yayımı ancak izin verildiği ölçüde yapılacak. Anayasa tasarısının basın özgürlüğü ile ilgili 28. maddesine bakınca insan sansür acaba daha mı demokratik yöntemdi diye sormaktan kendini alamıyor. Kitaplardan öğrendiğimize göre Abdülhamit döneminin sansürü şöyle işlerdi. Gazeteler Mabeyn yani Saray Başkatipliği ile Matbuat Müdürlüğü'nce incelenir, sakıncalı görülen haber ve yorumlar çıkarılırdı. Bazı yazarlar padişahın okumasını istediği yazıları yazıp sansüre gönderirler. Böylece siyasal eleştiriler yerine ulaşmış olurdu. Sansür edilen yazılardan ötürü kimseye ceza verilmezdi. Çünkü basın suçunun ancak yayın ile oluşacağı ilkesi benimsenmişti. Sansür suçu da önlediğinden sorumluluk söz konusu değildi. Anayasa tasarısında bu konuda sansürden de geri gidilmektedir. Önce yazıları yazanlar kadar basanlar da yani gazete sahipleri de sorumlu olmaktadırlar ki bu ceza hukukunun evrensel kuralı olan cezaların kişiselliği ilkesine aykırıdır. Aynı biçimde bir yazarın yazısı nedeniyle basım evlerine el konulması ve zor alıma karar verilmesi aynı kişisel sorumluluk ilkesine aykırıdır. Yayın evlerini birer otomatik tabanca, yayın organlarını da bombalı pankart olarak gören bu anlayış çağımızın çok gerisindedir. Ne kadar gerisinde olduğunu saptamak da kolaydır. Tarih verelim. 1853 tarihli Osmanlı Ceza Yasası'nın 138. maddesinin bizim aldı kaçtı anayasasına esin kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı maddesi şöyle okuyalım. Devlet-i Aliye'nin emir ve ruhsatı ile açılmış olan matbaalarda saltanat-ı seniye ve erbab-ı hükümet ve tebaai saltanat-ı seniyeden olan bir millet aleyhine gazete ve kitap ve evrakı müzire tab ve neşrine mütecasir olan kimselerin iptida bastırmış olduğu şeylerin zaptıyla dereceyi cürmüne göre matbaası muvakkaten veya bütün bütün kapatıldıktan sonra 10 mecidiye altından 50 mecidiye altına kadar cezai nakdi ahz olunur. Görüldüğü gibi bu Osmanlı maddesi şaşılacak benzerlikte aldı kaçtı anayasasına yansımıştır. 28. maddeye göre süreli ya da süresiz yayınlar, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi amacı ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciğin emriyle toplatılacaktır. Bu idari merci vali olabilir, emniyet müdürü olabilir, kaymakam olabilir. Yerine göre jandarma komutanı olabilir. Ayrıca süreli ya da süresiz yayınlar suç işlenmesi halinde yargıç kararı ile kapatılabilecektir. Maddeye göre devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden ya da ayaklanma veya isyana teşvik eden nitelikte olan her türlü haber ve yazı, yasanın belirleyeceği sorumlu merci tarafından tedbir niteliğinde olmak üzere toplatılabilecektir. Basın suçunun yayın ile oluşacağı kuralı da böylece bir yana itilmiş, devletin basın üzerindeki denetim yetkisi sansürün de gerisine uzanarak basın özgürlüğünü bütünüyle yok etmiştir. Sansür istenmeyen yazının ya da haberin yayımını önlerdi. Ancak söz konusu yazıyı yazan ya da haberi vereni sorumlu tutmuyordu. Tasarı ise basım evi ve eklentilerine el konulmasına ve zor alımına olanak tanımaktadır. Milli güvenlik, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi gibi soyut gerekçelerle gazetelerin gece yarıları yetkili merciğin emriyle toplatılmaları, sansürden de geri, sansürden katı bir uygulamaya yol açacaktır. Aldı kaçtığının basın özgürlüğü anlayışı, Abdülhamit sansüründen birkaç adım gerisindedir. Gece yarıları basılan gazetelerde suç öğesi saptayıp, bunları alacakaranlıkta yetkili merciye ihbar edecek basın ajanları tutarak, uygulanacak bir basın özgürlüğü anlayışı, Abdülhamit sansürünü de aratacak niteliktedir. Bütün bunlardan sonra sansürün kaldırıldığı tarih olarak bayram saydığımız 24 Temmuz gününü artık kutlamayalım. Tersine sansürün resmen getirilmesi dileğinde bulunalım. Çünkü Abdülhamit sansürü aldı kaçtığın anayasasının basın özgürlüğü anlayışından çok ama çok daha ileridedir. Ve tarih düşelim, yıl 1982. 21. yüzyıla 18 yıl sonra ulaşacağız. 23 Eylül 1982. İştenlikle. 1961 Anayasası 9 Temmuz 1961 günü halk oyuna sunulmuştu. Oylama sonunda 3.934.370 yurttaş anayasaya hayır demiş. Buna karşılık 6.348.191 yurttaş evet oyları ile anayasanın kabulünü sağlamıştır. Geçerli oyların %61.7'si evet, %38.3'ü de hayır oylarıdır. Halk oylamasına katılma oranı da ilginçtir. Kırsal kesimde katılma oranı %83.3'e çıkarken bu oran kentlerde %79.9'da kalmıştır. Toplam 12.747.901 seçmenden 2.455.265'i halk oylamasına katılmamıştır. 1961 Anayasası'nın yürürlüğe girmesinden hemen sonra anayasaya hayır kampanyası yürüten AP, milletvekili seçimlerinde 10.133.035 geçerli oyun 3.527.435'ini almıştır. Aynı siyasal doğrultudaki YTP ise 1.415.034 oy almayı başarmıştır. 1961 seçimlerini izleyen 1965 genel seçimlerinde AP'nin oyu 3.527.435'ten 4.921.235'e fırlamış. Buna karşın 1961 genel seçimlerinde 3.724.752 oy alan CHP, 1965 yılında 1961 seçimlerinde aldığı oyun 1.048.967 eksiği ile 2.675.785 oy alabilmiştir. Bu sayıları vermemizin, sizleri bu sayılar içinde düşünmemeye çağırmamızın amacı şudur. 1961 Anayasası'na hayır diyenler, dış güçlerle işbirliği yapan insanlar değildi. Bunlar 1960 öncesi iktidara bağlı olmaktan kaynaklanan oylarıyla 1961 Anayasası'nın ülkemize yarar sağlamayacağı görüşünü bildirmekteydiler. Haklıydılar, haksızdılar. Bunlar ayrı ve derin tartışma konularıdır. Ama herhalde bunlar bu 3.934.348 hayır oyu kullanan yurttaş, vatandaş, vatandaşlarını ihanet etmiyorlardı, satılmışlarla işbirliği yapmıyorlardı. O günlerde 27 Mayıs devrimine karşı çıkmayı vatan ihaneti olarak görenlerimiz de vardı. 1961 Anayasası'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nce benimsenip desteklendiğini söyleyenler bu yargılarını daha da pekiştirmişlerdi. Fakat sonuç ne oldu? Anayasaya hayır diyenlerin partisi, önce anayasaya evet diyenlerin partisi ile ortak hükümet kurdu, sonra tek başına iktidara geldi. Devletin başında da 1961 Anayasası'nı hazırlayıp halk oyuna sunan İhtilal Yönetimi'nin devlet başkanı merhum Orgeneral Cemal Gürsel vardı. Ve Cemal Gürsel o olanca babacanlığı ile anayasaya karşı olduklarını açıklayan AP ile geçinmesini bildi. Doğrusu da buydu. Çünkü demokrasi çok seçenekli bir sistemdir. Anayasa oylamaları evet ve hayır oylarını içereceği gibi genel seçimler hiç beklenmedik siyasal seçenekleri gündeme getirici özellikler taşır. Yakın tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Bu yüzden karşıt görüşte olanların hain ya da satılmış olarak suçlanmaları kimseye yarar sağlamaz. Sağlamadığı gibi bugün dış güçlerle işbirliği yapmakla suçlanan kişiler bir parti çatısı altında birleşip yurttaştan kendilerini iktidara getirecek oyları da alabilirler. 1961 yılında böyle olmadı mı? Yaşanmadı mı bütün bunlar? O zaman bugün söylenen sözler yıllarca unutulmaz ve bu sözler yarınki siyasal gelişmelerde güçlüklerin ve bunalımların kaynağı olur. Sayın Devlet Başkanımız Evren, bizleri bağışlasınlar, bizler açıklıktan yanayız. Bu yüzden görüşlerimizi yurtseverlik bilincimizde tartarak ve hukuk süzgecinden geçirerek açıkça yazmak isteriz. 12 Eylül Harekatı'nın ülkemizi bir iç savaş eşiğinden geri çekip kurtardığını kabul etmeyecek kim vardır? 12 Eylül'ün haklılık nedenlerine bir değil bin kez inanırız. Ancak bu inançlarımız danışma meclisine sunulan aldıkaçlı anayasasını eleştirmemize engel değildir. Tercüman Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Profesör Aldıkaçlı Başkanlığındaki komisyonca hazırlanan bu taslak metni çağdaş demokratik hukuk ilkelerine olduğu kadar Türkçe yazım kurallarına ve Aldıkaçlı'nın kendi kitaplarına bile aykırı düşmüştür. Bütün bunları görmezlikten gelemeyiz. Bunları eleştirmek Türk aydınının görevidir. Ne hainiz ne satılmış. Evet, kendi ülkemizin yabancısı da değiliz. Öz be öz Türk çocuklarıyız. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür yurttaşlar olarak görüş ve endişelerimizi dile getirmek isteriz. Bunu hem onurlu yurttaşlar olmanın hakkı hem de Atatürkçü aydın olmanın görevi sayarız. Özellikle böyle dönemlerde alışılmış övgülerin değil, açık yergilerin, içten eleştirilerin ve açık sözlülüğün değerinin daha iyi anlaşılmasını isteriz. Ama elimizden yalnızca yazmak gelir. Bunu da açık yürekle, içtenlikle yapmaya çalışırız. Ama övgüler, ama alkış sesleri en haklı eleştirileri sustururmuş. Ne yapalım? Bu da ülkenin yazgısıdır. 3 Ekim 1982. Kitabın sonu.